Ayrım 8. Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 69. Şafak'la beraber David'in yatağının yanındaki telefon çaldı. Hattın diğer ucunda Brigg'in sesi sert ve canlıydı. Adam sanki hiç uyumamış gibiydi.
''Bugün için acele planların yoksa sana bir şeyler göstermek istiyorum. Ne dersin?''
David uyku sersemi ''Tabii efendim'' dedi. ''Hiçbir planım yoktu.''
45 dakika sonra gelip seni otelinden alacağım. Böylece kahvaltını da bitirmiş olursun. Lütfen lobide beni bekle.
Brigg sivil plakada küçük bir araba kullanıyordu. Ama usta ve hızlı bir sürücü olduğu belliydi. 50 yaşlarında bir adam için mükemmel bir koordinasyon ve reaksiyon yeteneğine sahipti. Tel Aviv'e doğru otoyolda uzunca bir süre gittikten sonra Brigg sessizliği bozdu.
Dün akşam komutanınla konuştum. Burada olduğunu duyunca çok şaşırdı. ''Bana söylediğine göre oradan ayrılmadan önce seni terfi ettirmişler, öyle mi?''
David bu bir rüşvetti deyince Brigg başını salladı ve konuşmasını sürdürdü. Genç adam bir yandan onu dinliyor, bir yandan da hızla değişen manzarayı seyrediyordu. Tepelerden aşağıya inmişler ve güneye, Beersheba'ya doğru gitmeye başlamışlardı.
''Seni bir hava kuvvetleri üssüne götürüyorum ve bunu yaparken bazı kuralları da çiğnediğimi iyi biliyorum delikanlı.'' Rastus senin iyi uçtuğunu söyledi. Ancak bunu bir de kendim görmek istiyorum.
David sesini çıkarmadan ona baktı. Sonra büyük bir sevinç içinde uçacak mıyız diye sordu.
Brigg başını salladı ve biz burada bir savaşın içindeyiz diye devam etti. Sen de bir savaş sortisi uçacaksın ve aynı zamanda da tüm kuralları çiğnemiş olacağız. Ama bizim her zaman kurallara uymadığımızı da göreceksin.
General sakin bir tonla ona İsrail konusunda düşündüklerini, bu ülkedeki mücadelelerini ve başarı şanslarının ne kadar olduğunu anlatıyordu. David onun kullandığı bazı cümleleri hiç unutamayacaktı.
''Burada bir ülke, bir millet yaratıyoruz. Temellere karıştırmak zorunda kaldığımız kanlar onu güçlendirmektedir. Burasını sadece dünyadaki zavallı Yahudilerin sığınacakları bir yer yapmak istemiyoruz. Buraya güçlü, parlak Yahudilerin gelmelerini istiyoruz. Bizler burada sadece 3 milyon insanız ama karşımızda bizi ortadan kaldırmak için uğraşan 150 milyon düşman var. Onlar bir savaş kaybettikleri takdirde sadece birkaç kilometrelik çöl kaybedeceklerdir. Ama biz kaybedersek tüm yaşamımızı kaybedeceğiz. Onları tekrar yenmemiz gerekiyor. 1948'de silah ve ekipmanlarının hatalı olduğunu sanıyorlardı. Süveyş'ten sonra hatlar restore edildi ve hiçbir şey kaybetmemiş oldular. 67'de ise aldatıldıklarını sandılar. Bunun için bizi rahat bırakmalarını sağlayacağız ve onları bir kez daha mağlup edeceğiz.
David de çok yakın bir arkadaşı ya da bir sırdaşıyla konuşur gibi konuşuyordu. David onun kendisine bu kadar güvenerek her şeyi anlatmasından ve ayrıca ona uçma fırsatı vereceğinden dolayı mutluydu. Bir süre sonra okaliptüs ağaçlarıyla dolu bir bölgeye geldiler. Brigg bir tel örgüyü izledi ve bir kapının önünde durdu. Kenarda Chaim Weizmann Tarım Deney Merkezi yazılı bir tabela görülüyordu. Büyük deneme çiftliğine girip kısa bir süre gittikten sonra bir yan yola saptılar. Burada ikinci bir çit ve ağaçların arasında bir nöbetçi kulübesi vardı. Nöbetçi generalin gösterdiği kağıda kısaca bir göz attı ve onları selamladı. Brigg'i çok iyi tanıdığı belli oluyordu. Bir süre daha çeşitli ekim alanlarının yanından gittiler. David farklı bloklarda buğday, mısır ve arpa gibi çeşitli ekinlerin yetiştirilmekte olduğunu görüyordu. Her bir ekin tarlasının arası asfaltlanmış ama toprak rengine boyanmıştı. David bu birbirine bağlı asfaltların başka bir amaca hizmet için yapıldıklarını tahmin ediyordu ki Brigg ona bakıp başını salladı.
''Yanılmıyorsun'' dedi. ''Bunlar birleştirildiğinde mükemmel bir uçuş pisti çıkıyor ortaya. 67'deki taktikleri değiştirip kamuflaja gidiyoruz çoğunlukla.''
Bir süre sonra David uzakta büyük bir tahıl silosu gördü. Tarlalarda kırmızı renkli traktörler çalışıp duruyorlardı ve bazı noktalarda sulama işleri yağmurlama sistemleriyle yerine getirilmekteydi. Silonun önüne geldiklerinde Brigg arabayı yandaki ambara benzeyen başka bir binanın geniş kapısından içeriye soktu. David bu geniş binanın içinde birçok otobüs ve otomobilin sıralar halinde dizili durduğunu görünce şaşırmıştı. Burada yüzlerce insanı taşıyacak kadar araç vardı. Halbuki dışarıdaki traktörler ancak birkaç taneydi ve sürücü de ancak onların sayısı kadar olmalıydı.
Burada da paraşütçü üniformaları giymiş nöbetçiler vardı. Brig onu silonun arka tarafına götürünce David bunun yanıltıcı bir bina olduğunu anladı. Aslında burası bombalara karşı güçlendirilmiş bir bina olup içinde modern bir hava üssünde bulunan karmaşık haberleşme ve radar ekipmanı bulunuyordu. Bir asansöre binip yerin altına inerlerken Brig burasının 4 Miraj filosunu yönetecek bir kontrol kulesi ve yardımcı ekipmana sahip olduğunu anlattı. Asansörden çıkıp bir resepsiyon odasına girdiler. Burada bir binbaşı Brig'in kağıtlarına baktı ve David'in geçmesine ancak generalin ısrarı sonucu razı oldu. Brig David'i yanına alıp halı ile kaplı ve havalandırma sistemi çalışan bir koridordan geçirerek pilotların soyunma odasına getirdi. Yerler karo kaplı ve pırıl pırıldı. Kenarda duşlar, tuvaletler ve kilitli dolaplar görünüyordu. Salon bir zenginler kulübünün soyunma odasından farksızdı. Brig David'in ölçüsünü doğru tahmin etti ve istenen ölçüde bir uçuş giysisi getirtti. David G giysisini, uçuş botlarını, onları getiren askerin yardımıyla giydi ve eldivenleriyle kaskını alıp uçuşa hazırlandı. Brig de kendi dolabını açmış ve uçuş için giyinmişti. Bir süre sonra her ikisi de kasklarını koltuklarının altına sıkıştırıp çıktılar ve başka bir odaya geçtiler. Burada gazete dergi okuyan ve bazıları da satranç oynamakta olan nöbetçi pilotlar Brig'i görünce hemen ayağa kalkmış ve onu selamlamışlardı. Ancak davranışları oldukça yumuşaktı ve odada fazla resmi bir hava yoktu. Hele Brig'in yaptığı bir espri hepsini güldürdü ve odadaki hava iyice yumuşadı, herkes rahatladı. Oradan çıkıp briefing odasına geçtiler. Brig onu süratle ama hiçbir ayrıntıyı unutmadan çıkacakları devriye uçuşu, telsiz prosedürleri, uçak tanımlaması ve diğer gerekli konularda aydınlatıp bilgilendirdi. Briefing sonunda her şey tamam mı diye sordu ve David'in başını sallaması üzerine ''Sana söylediğimi sakın unutma'' diye devam etti. ''Bir savaştayız. Bizden olmayan bir şey gördüğümüz takdirde hiç düşünmeden ateş açabiliriz. Anlaşıldı mı?'' ''Evet efendim.'' Birkaç haftadır hava sakindi. Fakat dün Ayn Yahav yakınlarında bir olay meydana geldi. Sınır devriyelerimize saldırdılar. Onun için şu sıralarda hava biraz gergin gibi. Kaskını, uçuş miğferi ve harita çantasını alıp tekrar David'e döndü ve o keskin gözleriyle ona baktı. Bugün hava çok temiz ve açık. Onun için 45 bin feet'e çıktığımız zaman Roş Hanikra'dan Süveyş'e, Hermon Dağı'ndan El Yat'a kadar her yeri rahatça görebilecek ve bulunduğumuz toprakların ne kadar küçük ve düşmana karşı ne kadar açık olduğunu anlayacaksın. Bana yararlı bir şeyler yapmak istediğini söylemiştin. Şimdi 3 milyon insanın kaderini tayin etmek için çalışmanın yararlı bir şey olup olmadığını anlayacak, buna karar vereceksin. Elektrikle çalışan küçük bir arabaya binip uzun yeraltı geçitlerinden geçtiler ve silonun altına rastlayan geniş bir alanda sırayla bekleyen mirajların yanına geldiler. Kapalı hangarda 6 uçak yan yana duruyorlardı ve David buradan dışarıya bir rampadan çıkacaklarını anlamıştı. Uçaklar ona aşina gelmişlerdi. Fakat çöl kahverengisi ve yeşil kamuflaj renkleri ve İsrail yıldızı onun için oldukça yabancıydı. Brig iki uçak için gerekli imzayı attı ve David'in uçak numarası altına da Butch Ben Yok yazıp ona bakarak gülümsedi. ''Sen de bu isimle uçabilirsin. Gerçek ismin önemi yoktur burada.'' David kokpite yerleşirken çocuk gibi sevinçliydi. Bu küçücük yerde her şey ona tanıdık geliyordu. Uçuş öncesi kontroller için ellerini çeşitli şalter, düğme ve anahtarlar üzerinde süratle gezdirirken kendini sevgilisini okşayan bir erkeğe benzetiyordu. Kapalı hangarda çalışan motorların sesleri kulakları sağır edebilecek kadar gürültülü olmasına rağmen içerideki makinistler kulaklarına kulaklık takmış olduklarından ve egzoz çıkışının arkasına yerleştirilmiş delikli çelik tutucular sesi biraz olsun emdiklerinden buna tahammül edebiliyorlardı. Brig başını çevirip yandaki uçakta bulunan David'e baktı ve eliyle tamam işareti verdi. David de ona karşılık vermiş ve uzanıp kokpiti kapayan Perspex kanopiyi çekmişti. Önlerinde bulunan çelik kapılar yavaşça yukarıya doğru kalktı ve onların üzerindeki lamba kırmızıdan yeşile dönüştü. Burada pist başına gitmek için gereksiz bekleme yapmak ve uçakları düşman ateşine maruz kılmak diye bir şey yoktu. İki uçak hafif bir meyile sahip olan rampayı kanat uçları birbirlerine değecek kadar yakın olarak çıktılar ve güneş ışığını gördüler.
Önlerinde kahverengi boyalı uzun pislerden biri uzanıyordu. David gaz kolunu sonuna kadar açıp afterburner'ı da devreye soktu ve güçlü motorun itişini sırtında hissetti. Birkaç saniye sonra yeşil mısır tarlalarının ortasından fırlamış ve yerden kesilerek korkunç bir hızla irtifa almaya başlamışlardı. David jet motorlu bir av uçağının getirdiği öforiyi bir kez daha hissediyordu. 40 bin feet'in biraz altında bir irtifada düz uçuşa geçtiler. David uçağını Brig'in biraz altına kanada yerleştirdi ve gaz kolunu biraz geriye alıp düz uçuşa ayarladı. Kasklı başını hem lidere ve hem de çevreye çevirip bir yandan da her yönden gelebilecek bir hedef arıyordu. Bu tür gözetleme bir av pilotunun ilk görevlerinden biriydi. Hava gerçekten de çok güzel ve tertemizdi. En uzaktaki dağlar bile nete yakın bir şekilde görülebiliyorlardı. Kuzeylerinde Akdeniz güneş ışığında erimiş gümüş bir havuz gibi parlarken Galile denizi soluk yeşil bir renge bürünmüştü. Güneyde bulunan Ölü Deniz ise daha koyu görünüyordu. Uçuşlarını kuzeye doğru Carmel sırtlarını izleyerek sürdürdüler ve kısa bir süre sonra Hayfa'nın beyaz binaları ile kıyılarına küçük köpüklü dalgalarını biraz daha kesip koordinasyonlu bir dönüşle irtifa kaybetmeye başlayarak 20 bin feetlik devriye irtifaına girdiler. Birkaç dakika sonra yüksek tepeleri ile kuytu bölgelerinde hala biraz kar bulunan Hermon Dağı'nı geçip arkada bıraktılar. Afrika'nın değişik manzaralarına alışık olan David için bu bölgenin görünümleri değişik, zevkli bir tecrübe oluyordu. Dağların yamaçlarına kurulmuş olan köylerin beyaz boyalı evleri güneş altında parıldarken, ekili arazilerde değişik renkler veriyorlardı. Tekrar güneye döndüler ve Ürdün Vadisi üzerinden geçip Galile Denizi'nin sakin yeşil sularını geride bıraktılar. Kibbutz alanlarını geçerek alçak tepelere doğru tekrar irtifa vermeye başladılar. Sol taraflarında onlara adeta meydan okuyan ve düşman gibi görünen Edom dağları yükseliyordu. Tam altlarında ise bu vahşiliğin ortasında bir cennet gibi duran Jericho vahası vardı. Önlerinde Ölü Deniz'in titrek parlak suları uzanmaktaydı. Brick Lövye'yi öne eğip iyice alçaldı ve David de onu izledi. Bir ara o kadar alçaldılar ki David yan gözle arkasına baktığında jet egzozlardan çıkan gazların suları karıştırdığını rahatça görebildi. Bir süre sonra David kulaklıklarında Brig'in gülerek konuştuğunu duydu. ''Bundan daha alçak irtifa yasak. Deniz yüzeyine en çok 1200 feet alçalabilirsin.'' Maden ocaklarını geçerken tekrar irtifa almaya başladılar ve denizin güneyinden uçuşlarına devam ettiler. Birkaç dakika sonra güneyin dağlık ve rüzgarlı çöllerine yönelmişlerdi. David birden telsiz sessizliğinin tekrar bozulduğunu duydu. ''Kaktüs bir, burası çöl çiçeği.'' Komuta ağanın çağrı işaretini tanımıştı. Onları arayan yine gizli bir yeraltı sığınağına kurulmuş olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi idi ki David onun yerini belki de hiç öğrenemeyecekti. Radar ekranlarında pozisyonları açık olarak görülüyordu ve merkez onların hangi bölgede uçtuklarını gayet iyi biliyordu. Brig Lövye'deki düğmeye basıp ''Merhaba çöl çiçeği, sizi net olarak duyuyorum.'' diye yanıt verdi ve harekat merkezi ile general arasında oldukça samimi bir konuşma başladı.
''Brig, ben Motti. Bölgenizden bir hava desteği talebi geldi.''
Bunu yardım isteyen noktaların koordinatları izledi ve konuşma devam etti.
''Polise ait motorlu bir sınır devriyesi, kimliği bilinmeyen bir uçağın alçak irtifa saldırısına uğramış. Şunlara bir bakıver, tamam mı?'' ''Beseder Motti, okey.''
Brig telsiz frekansını kolunda uçan David'in frekansına çevirdi.
''Kaktüs 2, önleme süratine geçiyoruz, beni izle.''
Bunu der demez gazı açıp hızını arttırmıştı. David de ondan aldığı talimata göre gaz kolunu itti ve liderini hiç ayrılmadan izlemeye başladı. Şimdi yeni bir başa uçuyorlardı. Brig yanında uçan David'e ''Onu radarda aramamız gereksiz.'' dedi. ''Alçak irtifadadır ve arazi engebelerinin karmaşasından yararlanacaktır. Bu tepelerin arasında onu kolay göremeyeceğiz. Gözlerini açık tut.'' ''Beseder.'' David bu sözcüğü iyice ezberlemişti. Bu yedi harfli sözcük aslında pek az şeyin yolunda gittiği bu ülkede İbranice okey yani tamam anlamına geliyordu. Onu ilk önce David gördü. Aşağılarda bir yerde ince ve siyah dumanlar bir iz halinde ufkun kobalt mavili çizgisine doğru rüzgarsız havada uzanıyordu.
Düğmeye bastı ve maskesindeki mikrofona yerde duman var diye konuştu. Altımızda saat 11 yönünde. Brick birkaç saniye onun gösterdiği yöne bakıp araştırdı ve en sonunda görüş limitlerinin sınırına yakın bir yerde güçlükle gördü dumanı. Kendi kendine başını salladı ve bir şeyler mırıldandı. Bu gençte gerçekten de şahin gözleri vardı. Rastus en azından bu noktada yalan söylememişti ona. ''Taarruz süratine geçiyoruz.'' diye konuştu ve David de afterburner'ı çalıştırdı. Motor gücünün ani artışı ile pilot koltuğunun sırtlığı birden genç pilotun sırtına yapışır gibi olmuştu. David ok gibi ileriye fırlayan Mirage'ın bozulan Flattner ayarını Flattner düğmesine küçük darbelerle basarak düzeltti ve uçuşta yeniden denge kurdu. Duman izinin ucunda bir ara arazinin kahverengi ve haki renklerine karşı minicik bir noktanın parladığını gördüler. David gözlerini kırparak baktığında onu artık rahatça seçebiliyordu. Fakat çöl zeminine uygun bir kamuflaja sahip, adeta bir güneş kuşu gibi uçan uçağı ancak bir av pilotunun gözleri seçebilirdi. Brig'e doğru başını çevirdi ve ''Hedef egzoz dumanının soluna dönüyor.'' diye konuştu. Brig ''Gördüm onu.'' diye yanıt verdi ve harekat merkezi bandına geçti. ''Çöl çiçeği, hedefi bulduk. Ateş açma izni istiyorum, tamam.'' Ateş açabilmeleri için harekat merkezinin izni gerekiyordu ve bu izin de hemen verildi. ''Brick, ben Motti, atış serbest, vur onu.'' Bunları konuşurken o kadar büyük bir süratle dalıyorlardı ki birkaç saniye sonra altlarında neler olduğu ayrıntısıyla görme olanağına kavuşmuşlardı. Tozlu sınır yolunda 3 tane devriye arabası durmaktaydı. Bunlar kamuflajlı, yarım palet araçları olup çölün göz alabildiğine uzanan boşluğunda çocuk oyuncakları gibi görünüyorlardı. Araçlardan biri isabet almış yanmaktaydı. Yanan arabadan çıkan simsiyah yağlı dumanlar rüzgarsız havada yavaş yavaş yukarıya doğru uzanmaktaydı. David'in yüksek irtifalardan gördüğü ve onları buraya getiren de bu dumandı işte. Yolun ortasına bir asker cesedi sırt üstü yatmış duruyordu. Bu manzara David'e İspanya'da boğa güreşinde hissettiklerini yeniden hissettirmişti. Diğer iki araç yoldan aceleyle çekilmişler, öylece duruyorlardı ve onların ekipleri de kayaların arkasına çömelmiş beklemedeydiler. Bazıları tekrar saldırı için dönüş yapmak üzere uzaklaşan uçağın arkasından küçük kalibreli silahlarla etkisiz atış yapıyorlardı. David bu uçağı daha önce hiç görmemiş olmasına rağmen birçok kez briefinglerde resim ve krokilerini gördüğünden hemen tanıdı. Bu Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı MiG-17 idi. Yüksek yatay kuyruk yüzeyinin onu yanıltmasına olanak yoktu. Gövde ve kanatların puanlı kahverengi çöl kamuflajı üzerinde ortasında yeşil yıldız olan kırmızı, beyaz ve siyah dairelerden oluşmuş amblemler boyanmıştı. Uçak hafifçe geriye doğru meyilli, güdük ve küt uçlu kanatlara sahipti. MiG-17 önce biraz irtifa alıp keskin bir dönüş yapmış ve bir sonraki makinalı taarruzu için irtifa kaybedip süratini artırarak yeniden araçlara doğru gelmeye başlamıştı. Pilot tüm dikkatini kayaların arasında çaresizlik içinde bekleyen kurbanlarına verdiğinden, tepesinden kendisine doğru cehennemi bir hızla yaklaşan tehdidin farkında değildi. Brig birkaç derecelik bir yatışla uçağını hedefin hizasına getirdi ve klasik, arka ve yüksekten saldırı pozisyonuna girdi. David de onun tam arkasına geçmişti ve ilk geçişte hedefi vuramaması halinde ikinci uçak olarak atışa hazırdı. Suriyeli pilot tekrar ateş açtı. Mermiler araçların üzerlerinde, yolun ortasında ve kayaların üzerinde korkunç bir toz duman oluşturmuş, ortalığı karıştırmışlardı. Araçlardan biri daha müthiş bir alev ve duman cehennemi arasında infilak ederek yanmaya başladı. David kendini tutamayıp orospu çocuğu diye mırıldandı ve Brig'in arkasından uçağını dalıştan çıkardı. Aşağıdaki araç ve insanlar da büyük hasar ve kayıp olduğunu görebiliyordu. O anda onları ilk kez olarak kendi insanları olarak kabul etti ve sürüsüne saldırılan bir çoban gibi birden öfkelendi. Aklına Asuri bir kurt gibi ağıla daldı diye başlayan bir şiir geldi ve elleri silah selektörü ile lövye üzerinde bulunan tetiğe gitti. Gözlerinin hemen önündeki elektronik nişangah çalışmaya başlamış, hedefi gösterecek olan işaretler çizgili cam üzerinde belirmişti. Brick hedef Suriye uçağına arkadan büyük bir hızla yaklaşıp atışa hazırlanırken David birden MiG'in kanatlarının şekil değiştirdiğini gördü.
Suriyeli pilot son anda başına gelecekleri anlamış ve o durumda yapılması gereken en iyi manevrayı yapmıştı. Flapları tam açıp MiG'in süratini aniden düşürmüş ve uçağı birden yatırıp iyice irtifa kaybederek araziye birkaç metre kadar yaklaşmıştı. Böyle bir manevrayı hiç beklemeyen Brick tetiğe basıp ateş açtı ama hedef sürat düşürüp irtifa kaybederek kroşeden kaçan bir boksör gibi mermilerden kurtulmayı başardı. Mermiler yerde toz toprak kaldırıp boşa gitmişlerdi, atış karavanaydı. Brick'in uçağı birden burnunu dikti ve irtifa alarak yükseldi. General hedefi vuramadığı için bir eliyle kaskına yumruk atıp duruyordu. Ama David, Suriye MiG-17'sinin manevrasını fark eder etmez, insiyaki bir davranışla hiç beklemeden harekete geçmişti. Gaz kolunu aniden geriye çekip sürati hemen düşürdü ve sürat frenlerini açarak Mirage'ın hızını o anda düşürüverdi. MiG uçağı keskin bir dönüşle sola savrulurken sol kanat ucu neredeyse çölün kumlarına değecekti. David hava frenleri dışarıda olarak onun arkasından daldı ve aynı keskin dönüşle irtifa kaybedip MiG'i izlemeye başladı. Suriyeli pilot umutsuz manevralarla sağa sola keskin dönüşler yapıyor ve arkasından hızla yaklaşan Mirage'dan kurtulmaya çalışıyordu. Suriye uçağının sürati daha düşük olmasına karşın manevra yeteneği daha fazlaydı ve David onun sürekli olarak pozisyon değiştirmesi nedeniyle hedefi bir türlü vizördeki merkezi noktaya getirip ateş açamıyordu. Hedefi gösteren koyu renkli şekil nişangâhtaki çizgiler arasında oynayıp duruyor, bir türlü merkeze girip oturmuyordu. Biri kaçan, diğeri kovalayan iki savaş uçağının önünde şimdi dimdik, aralarında daracık dere yatakları ve koridorlar bulunan sıra dağlar bulunuyordu. MiG uçağı bu tepeleri aşmayı düşünmedi ve önüne çıkan ilk koridora dalıverdi. Arkasındaki uçaktan kurtulmak için başka çare bulamamıştı. Miraj uçakları bu tür daracık dere yataklarında uçacak şekilde dizayn edilmemişlerdi. Fakat afterburner'ı ateşleyerek motorun tüm gücüyle tırmanışa geçip tepeleri aşması halinde MiG elinden kurtulmuş olacaktı ki o namussuzu bırakmayı hiç istemiyordu. Öfkesi o kadar fazlaydı ki hiç düşünmeden MiG'in arkasından daracık koridora daldı. Dere yatağının genişliği çok azdı ve kanat uçları ile kayalık duvarlar arasında çok az mesafe kalıyordu. Koridor biraz ileride sağa kıvrılınca David de sağ kanadını yatırıp dönüşe girdi ve onu izledi. Daracık vadi biraz sonra tekrar sola döndü ve David bu kez sol kanadı yatırıp onu izledi. Fakat uçağının hızı hava frenleri nedeniyle oldukça düşük olduğundan uçak perde vites süratine yaklaşmıştı ve David kırmızı uyarı lambasının yanıp söndüğünü görünce Mirage'ın hassas uçuş yeteneklerini biraz fazlaca kötüye kullandığını anladı. Önündeki MiG daracık kayalık koridorda uçuşuna devam ediyordu. Pilot başını çevirip omzunun üzerinden bakınca arkasından gelen ve kendisine gittikçe yaklaşan Mirage'ı gördü. David onun irtifaını daha düşürdüğünü, dere yatağına yapışırcasına uçtuğunu görünce burnunu biraz daha aşağıya verdi. Daracık kayalık koridordaki hava oldukça türbülanslıydı ve uçaklar sürekli olarak sallandıklarından David onun bir türlü vizördeki yerine oturtamıyor, nişangâhtan yararlanamıyordu. Birkaç saniye sonra vadide yeniden bir dönüş oldu ve koridor daha da daralır gibi göründü. Evet, vadinin sonu gelmişti. Kayalar birden iyice daralıyor ve tam karşıda bir duvar haline geliyorlardı. Suriyeli tuzağa düşmüştü. Birden uçağın burnunu dikti ve dimdik tırmanışa geçti. Fakat her üç taraftan da yükselen kayaların arasında kalmıştı. David gaz kolunu sonuna kadar itti ve afterburner'ı çalıştırırken hava frenlerini içeriye çekti. Şimdi Suriye MiG'inin tam arkasındaydı ve onun egzoz gazlarının Mirage'ı titrettiğini hissedebiliyordu. Biraz daha yaklaşsa Mirage'ın sivri burun bölümü MiG'in egzoz borusuna değecekti. David nihayet hedefi nişangâhtaki merkezi yerine oturtmayı başardı. Hedef belirten küçük nokta vizör çizgilerinin ortasında milimetrik hareketlerle sağa sola aşağı yukarı oynayıp duruyordu. Tetiğe dokundu ve mermilerin önündeki MiG'e doğru uçuşlarını adeta görerek sevindi. Bu namussuzu bırakmadığı çok iyi olmuş ve onu en sonunda kıstırmıştı işte. Suriye MiG'i birdenbire paramparça oldu ve gümüş rengi bir duman ve alevler arasında kaybolup giderken otomatik fırlatma koltuğu ile kendisini dışarıya fırlatan pilotun kokpitten hızla ayrıldığı görüldü. David onun elleri ayakları birbirlerinden ayrılmış koltuğuna bağlı olduğu halde uçaktan fırladığını kokpitin ön camından birkaç saniye gördü sonra kaybetti. Mirage jet motorunun afterburner'da dahil olmak üzere tüm gücünü kullanarak dimdik vadiden çıkmış ve biraz irtifa aldıktan sonra düz uçuşa geçmişti.
8. ayrımın sonu. Sayfa 79.